Ayrım 32, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 421. 6. Bölüm, Geriye Ne Kaldıysa. 45. Kısım, 9 Nisan Cuma saat 14.20. Harry Bosch'la birlikte bir piknik masasında karşılıklı oturmuş, adli tıp ekibinin yaptığı kazıyı seyrediyorduk. Franklin Canyon'da Jason Jessup'ın mum yaktığı ağacın altındaki bu kazı üçüncüsüydü. Orada bulunmak zorunda değildim ama kendim istemiştim. Olup bitenleri daha kolay kabullenecekmişim gibi Jason Jessup'ın ne kadar alçak biri olduğunu gösteren başka deliller ortaya çıksın diye umuyordum. Ne var ki o ana kadar yapılan üç kazıda hiçbir şey çıkmamıştı. Ekip yavaş çalışıyor, yerdeki toprağı iki parmak kalınlığında süpürerek küçük miktarlarda alıp tahlil ediyorlardı. Sabahtan beri oradaydık ve artık Jessup'ın takip edildiği gecelerde oralarda ne yaptığını öğrenmek konusundaki ümitlerim tükenmeye başlamıştı. Arama alanı ağaçtan gerilen ve iki direğe bağlanmış bir çarşafla örtülmüştü. Bu hem kazı yapan insanları güneşten koruyor hem de tepede toplanan medya helikopterlerinin hiçbir şey görmelerini önlüyordu. Arama yapılacağı haberi medyaya sızdırılmıştı. Bosch yanında getirdiği kayıp kişiler dosyalarını masanın üstüne koymuştu. Eğer insan kalıntıları bulunacak olursa kayıp kızların kayıtlarına bakacaktı. Bense yanımda sadece sabah gazetesini getirmiştim ve ikinci kez ön sayfa haberini okuyordum. Bir gün önce olanlar Times'ın baş haberiydi ve iki ÖSB görevlisinin Santa Monica iskelesi üstündeki tavan kapısına silahlarını doğrultmuş vaziyetteki renkli fotoğrafıyla süslenmişti. Ön sayfadaki yan sütundaysa ÖSB hakkında bir haber yer alıyordu. Başlığı şöyleydi: Başka bir vaka, başka bir infaz ve ÖSB'nin kanlı tarihçesi. İçimde bu haberin bu kadarla kalmayacağını söyleyen bir his vardı. O ana kadar medyada hiç kimse ÖSB'nin Jessup'ın silahlı olduğunu bildiğinden haberi yoktu. Bu ortaya çıkarsa, ki mutlaka çıkacaktı, o zaman yer yerinden oynayacak, polis teşkilatı sorgulanacaktı. En önemli soru şuydu: bu adamın silahlı olduğu bilindiği halde neden serbest bırakılmıştı? Bütün bunları görünce artık geçici olarak bile savcılık adına çalışmadığıma seviniyordum. Bürokratik arenada böyle sorular ve cevapları insanları yaptıkları işten soğutur. Kendi meslek hayatım için böyle soruları dert etmem gerekmiyordu. Ben tekrar ofisime, yani Lincoln otomobilimin arka koltuğuna dönecektim. Yine avukat olarak özel çalışacaktım. O işte sınırlar daha temiz, misyonum daha netti. Maggie Mac bomba gelecek mi diye sordu Bosch. Gazeteyi masanın üstüne bıraktı. Hayır, Williams onu tekrar Van Nuys'a gönderdi. Onun bu davadaki rolü bitti. Williams neden onu şehir merkezine tayin etmiyor? Anlaşmamıza göre eğer mahkumiyet çıkarsaydık onu şehir merkezine alacaktı. Bu kararı çıkaramadık. Gazeteyi gösterdim. Bunu yapacağımız da yoktu. Bu tek jüri üyesi ona kulak veren herkese Jessup için suçsuz oyu kullanacaktım diyor. Yani bir bakıma Williams için sözünün eri adammış diyebiliriz. Maggie'nin yakın gelecekte bir yere gideceği yok. Hukuk sisteminin politika çarkları işte böyle işliyordu. Bu yüzden bir an önce lanetlenmişlerin savunmasına dönmek için can atıyordu. Bir süre konuşmadan oturduk. Bu arada eski karımı ve ona yardım etmek ve terfi ettirmek için verdiğim uğraşın fena halde çuvalladığını düşündüm. Acaba bunun için bana hınçlanır mıydı? Öyle olmayacağını umuyordum. Maggie McMomba'nın benden nefret ettiği bir dünyada yaşamak zor olurdu. Bir şey buldular dedi Bosch. Kafamdaki düşüncelerden silkinip başımı kaldırdım. Kazıcılardan biri topraktan cımbızla aldığı bir şeyi plastik delil poşetine koyuyordu. Bu kişi adli tıp arkeoloğu Katie Cole'du. Ayağa kalkıp yanımıza geldi. Poşeti Bosch'a verdi. Bosch bunu benim de görebilmem için havada tuttu. Gümüş bir bilezik vardı. Kemik yok dedi kol. Sadece bu çıktı. 80 santimetre kazdık. Cinayet kurbanları bundan daha derine pek gömülmezler. Yani burası da diğer ikisi gibi. Kazmaya devam etmemizi istiyor musunuz? Bosch bir an bileziğe baktıktan sonra kola döndü. 30 santimetre daha kazabilir misiniz? Sorun olur mu? Laboratuvar yerine sahada çalışmak çok daha iyidir. Kazıya devam etmemizi istiyorsan kazarız. Sağ ol doktor.
Tamam.
Kadın kazı çukuruna giderken boşta incelemem için poşeti bana uzattı. İçinde muskalı bir bilezik vardı. Zincir halkalarında ve nazarlıklarda kum topakları görülüyordu. Muskadaki şekilleri bir tenis raketine ve uçağa benzettim. ''Tanıdık geliyor mu?'' diye sordum. ''Kayıp kızlardan birinin olabilir mi?'' Boş masanın üstündeki dosyaları işaret etti. ''Hayır, listelerde muskalı bir bilezik olduğunu hatırlamıyorum.'' ''Birisi oraya düşürüp kaybetmiş olabilir.''
''Toprağın 80 santimetre altına mı?''
''Sence onu oraya cesıp mı gömmüş?''
''Olabilir. Bu işten eli boş çıkmak istemiyorum. O adam buraya bir nedenle gelmiş olmalı. Eğer onları buraya gömmediyse belki de onları öldürdüğü yer burasıdır. Bilemiyorum.''
Poşeti ona geri uzattım. ''Bence fazla iyimser davranıyorsun Harry. Sen böyle değilsindir.'' ''Peki o halde sence Jessup onca gece buraya gelip ne yaptı?''
''Bence Royce ve Jessup bizimle oynuyorlardı.''
''Royce mu? Sen neden söz ediyorsun?''
''Bizi işlettiler Harry, kabul et.''
Boş bir kez daha poşeti kaldırıp içindeki toprağı gevşetmek için salladı. ''Klasik bir yanlış yönlendirme.'' dedim. ''İyi bir savunmanın ilk kuralı iyi bir hücum yapmaktır. Daha mahkemeye çıkmadan kendi iddiana saldırırsın.'' ''Bundaki zafiyeti bulursun ve eğer bunu düzeltemezsen, bu fark edilmesin diye dikkati başka tarafa çekersin.'' Savunmanın iddiasındaki en büyük zaaf Edward Roman'dı. Royce bir uyuşturucu bağımlısı ve yalancı olan bir adamı kürsüye çıkaracaktı. Yeterli zaman olunca senin Roman'ı bulacağını, onun hakkında birçok şeyi öğreneceğini biliyordu. Dikkati saptırmak zorundaydı. Elindeki vakadan başka şeyler de seni meşgul edecekti.
''Yani Jessup'ı takip ettiğimizi biliyor muydu?'' diyorsun.
Bunu kolayca tahmin edebilirdi. Şartlı tahliyesine itiraz etmemişti. Bu sıra dışı bir şeydi ve büyük ihtimalle Royce'u düşünmeye sevk etti. Böylece takip ediliyor mu diye anlamak için geceleri Jessup'ı gönderdi. Daha önce de aklıma geldiği gibi bir tepki almak ve gözetlendiğini doğrulamak için büyük ihtimalle Jessup'ı senin evine bile gönderdi. Tepki gelmeyince Royce herhalde yanıldığını sandı ve bu taktiği bıraktı. Bundan sonra Jessup geceleri buraya gelmeyi kesti.
Ve iskele altındaki zindanını hazırlamak için de emniyette olduğunu sandı.
Akla yatkın değil mi?
Boş'un cevap vermesi uzun sürdü. Elini dosya yığınının üstüne dayadı.
''Peki ya bütün bu kayıp kızlar?'' diye sordu.
''Hepsi de tesadüf mü?''
''Bilmiyorum.'' dedim. ''Hiçbir zamanda öğrenemeyebiliriz. Bildiğimiz tek şey hala kayıp oldukları. Eğer işin içinde Jessup'ın parmağı varsa o sırda dün onunla birlikte öldü.''
Boş ayağa kalktı. Yüzü gergindi. Delil poşeti hala elindeydi.
''Üzgünüm Harry.''
''Evet, ben de.''
''Bundan sonra ne yapacaksın?''
Boş omuz silkti. ''Bir sonraki vakaya bakacağım. Adım tekrar rotasyona giriyor. Ya sen?''
Ellerimi iki yana açıp gülümsedim. ''Benim ne yaptığımı biliyorsun.''
''O konuda emin misin? Savcı olarak çok başarılıydın.''
''Ya, sağ ol. Ama insan ne gerekiyorsa onu yapmalı. Hem zaten bir daha beni iddia makamının yanından bile geçirmezler. Bu davadan sonra asla.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Bütün bu olanlar için suçu birinin üstüne yıkacaklar. O kişi de ben olacağım. Jessup'ın tahliye edilmesini ben sağladım. Bak izle. Polisler, Times gazetesi, hatta Gabriel Williams bile önünde sonunda olayı bana bağlayacaklardır. Benim için sorun değil. Yeter ki Maggie'ye bulaşmasınlar. Bu dünyadaki yerimi biliyorum ve tekrar oraya döneceğim.'' Söyleyecek bir şey olmadığı için boş başını sallamakla yetindi. Poşeti bir kez daha sallayıp parmaklarıyla bileziğin üstünü örten toprak taneciklerini sıyırmaya çalıştı. Sonra tekrar havaya kaldırdı ve yakından incelemeye başladı. Yüz ifadesinden bir şey gördüğünü anladım.
Ne var?
Yüzü değişti. Muskalardan biri üzerine odaklanmıştı ve poşetin üstünden toprak taneciklerini silmeye çalışıyordu. Sonra bana uzattı.
Şuna baksana, nedir bu?
Muska hala kirpas içindeydi. Bir santim genişliğinde gümüş bir kare parçası vardı. Bir tarafında tam ortasında minik bir halka, diğerinde ise bir kaseye veya fincana benzeyen bir şey görülüyordu.
Bana kare biçimindeki bir tabak üstünde çay fincanı gibi geldi dedi. Bilmiyorum.
Hayır, tersine çevir. Baktığın yer alt kısmı.
Çevirince onun gördüğünü ben de gördüm.
Bu şey bir mezuniyet kepi. Mezuniyet kepi. Tepesindeki de püskülün geçtiği halkası.
Evet, püskül kayıp herhalde hala toprağın altındadır.
Peki ne anlama geliyor?
Boş hemen oturdu ve dosyaları karıştırmaya başladı. Hatırlıyor musun? Sana ve Maggie'ye gösterdiğim ilk kız Valerie Schlichter, Riverside Lisesi'nden mezun olduktan bir ay sonra kaybolmuştu.
Peki o halde sen?
Boş bu dosyayı bulup açtı, ince bir dosyaydı. Valerie Schlichter'ın biri mezuniyet cübbesi ve kepiyle olmak üzere 3 tane fotoğrafı vardı. Boş dosyadaki birkaç belgeyi hızla taradı.
Burada muskalı bilezikle ilgili bir şey yok dedi.
Çünkü belki ona ait değildi dedim. Sence de çok uzak bir ihtimal değil mi?
Ben bir şey söylememişim gibi davranıyordu. Sanki aklından geçenlere, ters düşecek her şeye karşı kulaklarını kapamış gibiydi. Oraya gitmem gerekecek. Bu kızın bir annesi ve ağabeyi vardı. Bakalım onları bulup bu nesneyi gösterebilecek miyim?
Harry, bunu yapmak istediğine emin.
Başka seçeneğin var mı sence?
Ayağa kalkıp poşeti benden aldı ve dosyalarını topladı. Neredeyse damarlarına pompaladan adrenalinin akışını duyar gibiydim. Boşun harekete geçme zamanı gelmişti. Elinde çok küçük bir ipucu vardı ama olmamasından iyiydi. Onu istim üstünde tutardı. Ben de kalktım ve onun ardından kazı alanına yürüdüm. Boş Cole'a bileziği araştıracağını, çukurda başka bir şey bulurlarsa onu aramalarını söyledi. Birlikte otoparka geldik. Boş hızla önden yürüyor. Ben de geliyor muyum diye arkasına bile bakmıyordu.
Hey diye seslendim ona, beklesene.
Otoparkın tam ortasında durdu.
Ne?
Teknik olarak Jessup davasının görevli savcısı hala benim.
Bu nedenle bu telaşla bir yerlere gitmeden önce bana ne düşündüğünü söyle. Bileziği buraya gömdü ama kızı gömmedi mi? Bu sana mantıklı mı geliyor?
Bileziğin kime ait olduğu belirlenene kadar hiçbir şey mantıklı gelmiyor. Eğer birisi bana bileziğin kıza ait olduğunu söylerse o zaman oturup düşünürüz. Hatırlarsan Jessup buradayken ona fazla yaklaşamıyorduk, tehlikeliydi. Yani onun tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz. Belki de bunu arıyordu.
Tamam, belki bunu anlayabilirim.
Gitmem lazım.
Otomobiline doğru yürüdü. Benim Lincoln'ümün yanına park etmişti, arkasından seslendim.
Bana haber ver, tamam mı?
Otomobiline binerken dönüp bana baktı.
Tamam dedi, haber veririm.
Sonra direksiyona geçti ve motoru çalıştırdı. Otomobil kullanması da yürüyüşü gibi hızlıydı. Hemen yola çıkarken yerdeki çakıl taneciklerini havaya savurdu. Ben de Lincoln'üme binip onun ardından parktan çıktım ve Mulholland Drive'a doğru ilerledim. Çok geçmeden onu gözden kaybettim.
Son. Teşekkürler. Yazar araştırmalarında ve bu kitabı yazmasında kendisine yardımcı olan insanlara teşekkür eder. Bu insanlar Asya Muchnik, Michael Ph., Pamela Marshall, Bill Massey, Jane Davis, Shannon Byrne, Daniel Daly, Roger Mist, Tim Marcia, David Lemkin, Tennis Wojciechowski, John Hutton, Yargıç Judith Champagne, Terrell Lee Langford, John Levin, Jay Stein, Philip Spitzer ve Linda Connolly. Yazar ayrıca Kevin Davis'in Lanetlenmişleri Savunmak, Ceza Hukuku Sistemi'nin Karanlık Bir Köşesi adlı eserinden yararlanmıştır. Yazar hakkında. Michael Connelly, New York Times'ın en çok satanlar listesine girmiş, birçok kitabın yanı sıra Harry Bosch serisinin de yazarıdır. Eski bir muhabir olan Connolly, gazetecilik yaptığı dönemlerde de yazarlık döneminde olduğu gibi çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Yazar halen Kaliforniya ve Florida'da yaşamaktadır.
Kitabın sonu. 5 Eylül 2020. Sayfa 432.